Ayrım 25.
Mutludurlar. Derinliği olmayanların mutluluğudur bu. Masumca, safça. Onlarsa savundukları görüşlerin felsefesini yaptıklarına kendilerine öylesine inandırmışlardır ki yazdıklarının gelecek kuşaklarca unutulmayacağına inanırlar. Ben de aynı görüşteyim ama bir farkla, Atatürkçülüğe katkılarıyla değil, ondan götürdükleriyle. Peki bunları neden yapıyorlar? Kişisel kaygılar mı? Sanmam. Çağın değerlerini iyi okuyamadıklarından. Atatürkçülüğü gerçek çizgisine yükselterek sivil çoğulcu toplumun koordinatlarına bir türlü oturtamadıklarından. Dönek midirler? Haşa. Olsa olsa onlar ancak bilinçsiz karanlıkların gece bekçileri sayılabilirler. Çoğu da gerçek Atatürkçülerin ve Atatürkçülüğün umursamadığı bir nöbetçi ya da uçsuz bucaksız bir çölde hangi yöne koştuğunun ayırdına varamayan içten bir Atatürk severdir. Peki Atatürk Sezar, onlar Brutus mü? Sanmam. Onlar daha çok Atatürk'ü severken öldürenlere benziyorlar. Ne zaman onların yaptıklarını duysam, okusam şu öykü gelir aklıma. Hani Temistokles'in sürgün cezasına hüküm giydirdiği ünlü bir Atinalı asker ve devlet adamı vardır. Maraton, Salamin, Plate, savaşlarının kahramanı Aristeides. M.Ö. 540-468. Dürüst devlet adamlığının bugün de simgesi sayılır o. Bu yüzden Atina'da adil dürüst diye anılırmış. Asıl adının söylenmesine bile gerek duyulmazmış Aristeides'in. Oy bülteni olarak o zaman ceviz kabukları kullanılırmış. Sürgün cezası oylanırken okur yazar olmayan bir köylü kendisine yaklaşmış. Köylü, Aristeides'ten ceviz kabuğu üzerindeki Aristeides adını çizmesi için yardımını istemiş. Aristeides köylüye onu tanıyıp tanımadığını sormuş. Köylü tanımadığını söyleyince, Aristeides, neden Aristeides'in adını silmek istiyorsun öyleyse, o sana bir kötülük mi etti diye sorası olmuş. Köylü o zaman şu anlamlı yanıtı vermiş. Hayır, hiçbir kötülüğü olmadı ama yıllardır onun adil diye adlandırılmasından bıktım. İşte o gün bugündür, yinelenen bezdirici, bıktırıcı söylevlerin toplumda yarattığı sevimsizliğin adına toplumsal psikolojide Aristeides karmaşası denmiştir. Yanlış Atatürkçülerin yaptıkları işte budur. Anlayamadıkları da işte bu Aristeides karmaşasıdır. Atatürkçülüğü bilimsel düzlemde geliştirecek yerde beylik ortamalı boş sözlerle yıllardır yineler dururlar. Yarattıkları Aristeides karmaşası travmasıyla Atatürk'ü de Atatürkçülüğü de sevimsizleştirdiklerinin ayırdığında bile değillerdir. Çünkü tarih bilincinden ve toplum psikolojisinden yeterince paylarını almamışlardır. Dünyaya bakışları sığ, denizden su almak için uzattıkları kupaları küçüktür. Bununla yetinseler gene iyi, bir de sövme huyları, lüksleri, ayrıcalıkları vardır kimisinin. Eleştirinin Atatürkçülüğü daha canlı kılacağını, geliştireceğini bilmezler. Atatürkçülükleri kendinden menkul ve müdevver bu kişiler yurtseverliği tekerlerine alırlar. Onlara göre karşıdakiler kötü niyetli, sersem, beyin özürlü, ruh hastası, terbiyesiz, madravaz, köşk değnekçisi, aptal, dönek, vatan haini, aymaz, kendini bilmez, dış güçlerin oyunlarına araç olan, niteliksiz, düzeysiz, kişiliksiz, uydu, uşak, kukla, bölücü, sahte dinci, çok yüzlü, faşist, nasyonel, sosyalist adam olmamış kişilerdir. Söz gelimi Milliyet 99-1992, Sabah 12-3-1993, Cumhuriyet 99-1992, 38-1995. Argolarının nedenli zengin olduğunu görmek isteyenler, yayınladıkları kitaplarına şöyle bir göz atsınlar yeter. Gerçi onları halk çoğun ciddiye almıyor. Yunus gibi, söylene dilsiz gerek deyip geçiyor. Ancak oturduğu makamın rantını yiyerek Atatürkçülüğü sömürenler, Atatürkçülüğe karşıt görüştekilerin kenetlenmelerine, cepheleşmelere, kutuplaşmalara, bölücülüğe hizmet ettiklerinin ne zaman ayırdına varacaklar? Hoş, neyin ayırdındalar ki? Tartışmanın ilk kuralı kişiye değil kişinin ürettiği düşünceye yönelmektir. Zira düşünce ürün ile kişilik zayıflıkları arasında nedensellik bağı yoktur. Olamaz da tıbba göre kişiye sataşma. Argumentum ad hominem, sövme beynin saldırı savunma mekanizmasını yöneten sürüngen kompleksi. Reptilian komple. Katlamanın mantıklı düşünme, anlamı ve belleme işlevlerini yöneten cerebellum katmanına cerebral conte, oranla daha çok geliştiğinin kanıtıdır. H. Batuhan. Bu yüzden eğitim düzeyimizin tartışma kültürünü oluşturacak bir düzeye yükselmesi zorunludur. Ne ki sövenlere yine de bir çift sözüm ve dileğim olacak burada. İncil vicdan en yumuşak yastıktır der. Düşünceleri çürütmede yetersiz kaldıkları noktaya gelince bilimsel tartışmayı kişiliğe kaydıranlar iç hesaplaşmalarını yaparak günün birinde böyle bir yastığa dilerim baş koyabilsinler. Elimden başka bir şey gelmiyor onlar için. Uyarıları dinlemiyorlar. Varakı, mührü, vefayı okumuyorlar ki dünyadaki evrimi okuyabilsinler. Bezdirici, yinelemeci söylevleriyle toplumda bıkkınlık karmaşası, Aristeides kompleksi yaratıyor. Atatürk'ü de Atatürkçülüğü de sevimsizleştiriyorlar. Bu yüzden bilinçli Atatürk severlerin ve gerçek Atatürkçülerin işlerini daha da zorlaştırıyorlar. Atatürkçülüğü bilimsel açıklamalarla karşıtlarına sevdirmek, onları ve uçlara itenleri yeniden kazanmak, bir yandaşa dönüştürmek olan Atatürkçülerin işlevlerini. Bellekleri zorlamaya bile gerek yok. Türk ulusu 1980'li generaller döneminde bu Aristeides karmaşasını ve travmasını bol bol yaşamadı mı? Bundan ders almak gerekmez mi? Atatürk hiç yinelememiş, hep yaratmış bir büyük ustadır. Yaratmanın evrimci değil, hep devrimci yörüngede sürmesini istemiştir. Gelecek kuşaklara öğütleri şunlardır. Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir. Türk ulusunun elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir. Bilim ve fen neredeyse oradan alacağız ve ulusun her bireyinin beynine sokacağız. Yolun akılcı, mantıklı ve özellikle bilimsel olması gerekir. Bilim ve fen için sınır ve koşul yoktur. Bilimin gelişmesini algılamak ve izlemek zorunludur. Öğreti istemem, donar kalırız. Biz de uygulanamaz düşünceleri kuramsal bir takım ayrıntıları yaldızlayarak bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmadık. Ulusun maddi ve manevi olarak çağcılaşması ve gelişmesi yolunda eylemle söz ve kuramların önüne geçmeyi üstün tuttuk. Ben manevi miras olarak hiçbir kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek düsturlar getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini yatsımak olur. Bundan sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, benim manevi mirasçılarım olurlar. Çünkü bilmek ileriyi görmektir. İleriyi görmek güçlü olmaktır. Comte. Demek Atatürkçülüğün özü şu, olduğu yerde kalmamak ve gelişen bilimi yaşama aktarmak. Peki Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün yöntemi neydi? Ulusun vicdanındaki ve geleceğindeki gelişme yeteneğini gözeterek ve uygulamayı aşamalara ayırıp adım adım yürüterek çağcılık devrimini gerçekleştirmekti. Bunu da Atatürk ulusal istenci egemen ulusal güçleri etken kılarak yaptı. Halkı ve halkın temsilcilerini meclisi hep yanına aldı. Gerçekleri söylemekten korkmayınız dedi ve kendine karşı gerçekleri savunanları bile ödüllendirdi. Reşit Galip ve Mahmut Esat Bozkurt bunun örnekleridir. Peki sonra ne oldu? Bu uygulama sürecinde ulusal savaşa birlikte başladığı yolculardan kimilerinin ruh ve düşünce yeteneklerinin sınırı tükendi. Direnişe geçtiler. Ama Atatürk bu direnişleri kırdı. Yoluna devam etti. Çünkü Atatürk'ün bir saati vardı. Hiç durmadı. M. Cevdet Anday. Atatürk'ün öğütleri doğrultusunda çağımıza bakalım. Günümüz hukuk ve siyaset bilimi özgürlükçü, katılımcı ve de çoğulcu demokrasiye ulaşmıştır. Böyle bir demokraside devlet bütün görüşlere eşit uzaklıkta ve yansız bir örgüttür. Hukuk ise görüşleri barış içinde tartıştıran tekniğin adıdır. Bu rejimde ötekilerle birikiler bir arada yaşarlar. Birbirlerini yok etmek şöyle dursun, birbirlerine katlanmanın, hoşgörü göstermenin, bu tür hakları ve ya da özgürlükleri birbirine tanımanın da ötesinde karşıtlarının bu hakları ve ya da özgürlükleri tehlikeye düştüğünde birikiler ötekilerin, ötekiler birikilerin adına onları savunmayı ödev bilirler. Çünkü çağcıl sivil toplumda demokratik rejimde başka olma hakkı, le droit à la différence, olmazsa olmaz bir haktır. Bunu anlayamayanlar çağcıl demokrasinin özünü içselleştiremezler. Padişahlığı yıkan Atatürk de işte böyle bir çoğulcu rejimden yanaydı. Toplumu ona hazırlamaya çalışmıştı. Ben demiştir Atatürk, öyle bir rejim istiyorum ki orada padişahlığı savunanlar bile bir parti kurabilsinler. Ozansı Atatürk severlerin, sığ Atatürkçülerin ise bunlardan hiç mi hiç haberleri yoktur. 20. yüzyılın başlarında yaşıyor 1930'ların gerçeklerini 1990'lara dayatıyorlar. 21. yüzyıla çok uzaklar. Cumhuriyeti tanımış, demokrasiyi bir türlü algılayamamışlardır. Ayırdına varmadan düşünce soykırımını savunuyor, kutuplaşmayı körüklüyor, kendi gibi düşünmeyenlere söverek onları uçlara itiyorlar. Ne demokrasiye inanıyorlar ne de halka. Demokrasinin kendi düşmanlarını bile evcilleştirip soyutlayıcı dehasının tarihteki kanıtlarını görmek şöyle dursun, buna inanmak bile aptallıktır onlara göre. Oysa anayasalara göre bırakınız sövmeyi, görüşler, inançlar, kınama konusu bile yapılamaz. Madde 25 Taksim 1. Neden mi? Doğruyu bulma hem bir yarış hem de işbirliğidir de ondan. Bu yarışta ulaşılan kişisel doğrular, bilinmeyen, incelenemeyen doğruların yanında çok cüce kalırlar. O yüzden Sokrates'ten bu yana insanlar tartışarak, birbirlerini inandırarak doğrulara koşmuşlar, bilinenlerin bilinmeyenlere oranla çok az olduğunu anladıkları için de hem kuşkucu hem de alçak gönüllü olmuşlardır. İkisi de erdemdir bunun. Batuhan, bilimsel akıl küçümsenemez, sövmez. Bu yanlış Atatürkçülere karşın gerçek Atatürkçülük erikliği çoğulcu demokrasinin içine er geç oturacaktır. İnancım böyle. Bizim yolumuz bu. Biz başkalarına katlanacağız. Çünkü çoğalmak niceliksel, çoğulculuk nitelikseldir. O nedenle zenginliktir. Atatürkçülüğü çoğullaşma olarak algılıyoruz. O yüzden çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı demokrasinin iz düşümü diye benimsiyoruz onu. Atatürkçülükle çoğulcu demokrasiyi özleştiriyoruz. Biliyorum onlar yine ilkin popülizme kayarak, duygulara seslenerek, hamasi habasetle beyin yıkamaya yeltenecekler. Herkesin yanıldığını, doğruları yalnızca kendilerinin bildiğini söyleyecekler. Önce kınayacaklar, sonra da bizi aptallıkla, aymazlıkla suçlayarak sövecekler. Bu yetmezse gözdağı verecekler. Kalemle kılıcı ve namluyu karıştıracak, yasaklara, savcılara çağrı çıkaracaklar. Olsun, biz doğru yolumuzda yürümeliyiz. Dedim ya, sövene dinsiz gerek. Yolumuz bellidir. Başka olma hakkını herkese tanıyarak, aşırıları evcilleştirerek gerçekleri savunmalıyız. Atatürk'ün söyledikleri erekleri de bunlar değil miydi? Eğer çoğulculuğu benimsemezsek, toplum aşırı uçlara karşı bağışıklık kazanamaz. Onları besler, güçlendirir. İşte asıl tehlike o zaman başlar. O yüzden çoğulcu demokrasi işlemelidir. Laiklik, lesite ile laisizmi ise birbirini hem karıştırır, hem de ayırmaya kalkanları bilgisizlikle suçlar onlar. Gözlerindeki ne çöpü görürler ne de merteği. Esasen beyin çilesi isteyen ince ayrımlar onları hiç mi hiç ilgilendirmez. Laiklik onların dudaklarında somurtkan, ürkütücü ve hoyrat bir kavram olup çıkar her zaman. Evet, kendi halkına da inanmaz onlar. Onlara göre eski 1961 anayasasının gerisindedir halk. Elinden tutulmalıdır halkın. Çünkü kendilerini o halkı elinden tutup 1930 Atatürkçülüğüne götürecek vasilerden biri olarak görürler. Yıllardır yineledikleri görüşler, yöntemler özetle bunlardır. Yinelemek. Ne kötü şey. Yineleyenler hep vaktimizi ve enerjimizi çalmışlardır. Üretmeden oyalamışlardır bizi. Onlardan davacıyım ben. Yalnızca Atatürk ve Atatürkçülüğü yıprattıkları için değil, zamanımızı da çaldıkları için. Sizlere bir Atatürkçü olarak sesimi duyurmak istiyorum. Diyesim şu, ben gibi yapın. Sakın onların sözlerine kulak vermeyin. Nasıl olsa yeni bir şey söylemezler. Zaten düşünce üretmez ki onlar. Ya beylik kalıpları yinelerler ya söverler. Sıkışınca da bilgilerini protokoldeki yerlerine göre ölçerler ve her şeyi sizden daha iyi bildiklerini söylerler. Sövenlerle tartışılmaz, dikkat edin. Sövenlerin dudaklarında Atatürkçülükte, laiklikte, hatta meslekleri bile her şey iğretidir. İğretilikleri zaten onları çürütmeye yetmiyor mu? Onlarla neye uğraşıyorsunuz ki? Yitirilen zamana değer mi bu? Atatürkçülük bilimin yaşama uygulanmasıdır. O yüzden açık uçludur. Öyledir, öyle olmasına ama siz yine de tetikte olun. Kimi içten Atatürk severler, çoğusu ve yanlış Atatürkçüler, Atatürkçülük laiklik diye diye Atatürk'ün saatini durdurmak, hatta geriye ayarlamak üzereler. Üstüne üstlük bilinçsizce. Uyarıyorum. Nitekim bunlardan biri Atatürkçü olmak her şeyden önce yürek işidir diyerek Atatürkçülüğün akılcılık temelinde geliştiğini ve akıl yoğun bir topluma amaçladığını göz ardı ve Atatürkçülüğü algılayamadığını itiraf etmiştir. Kuşkusuz duygu yoğun metafizik kürede yer alanlar için Atatürkçülük bir yürek işidir. Atatürk de mavi gözlü sarışın bir dahi. Ya esmer ve kara saçlı olsaydı ne olacaktı? Atatürk'e saygı. Zaman zaman kimi yazarlar Atatürk'le ilgili yasanın düşünce özgürlüğünü örselediğini, sınırladığını ileri sürüyorlar. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında yasa 1951 yılında çıkarılmıştır. Demokratik yaşama geçince Atatürk devriminin karşısında yer alanlar uygarca eleştirmek yerine Atatürk'ün manevi varlığına kaba saldırılara başlamışlardır. Bunların yaygınlaşması üzerine yasa koyucu bu yasayı çıkarmak zorunda kalmıştır. Yasanın birinci maddesine göre Atatürk'ün anısına manevi varlığına açıkça hakaret ya da sövme yahut Atatürk'ü simgeleyen anıt, büst, yontu ya da Atatürk'ün kabrini bozma, kırma, yıkma, kirletme eylemleri suç sayılmıştır. Suça özendirenler de asıl fail gibi cezalandırılacaklardır. Yasanın ikinci maddesine göre de suç iki ya da daha çok kişi tarafından yahut da herkese açık yerlerde ya da basın yoluyla işlenirse ceza artırılacaktır. Yasanın ilk maddesinin hakaret ve sövmeyi cezalandırdığı, ikinci fıkradaki suçun ise seçenekli davranışlı olduğu görülmektedir. Bozma, kırma, yıkma, kirletme, bozmanın kırma ve yıkmayı içerdiği ve bu nedenle gereksiz olduğunda kuşku yoktur. Ancak yasa koyucunun duraksamaları giderme kaygısıyla davrandığı anlaşılmaktadır. Kirletmenin ise Atatürk'ü simgeleyen anıt, büst, yontu ve mezarın yapısını bozma gibi davranışları içerdiği anlaşılmaktadır. Suç için genel kasıt yeterlidir. Failin amacı güdüsü önemsizdir. Failin bilinç ve özgür iradesiyle hakaret etmesi, sövmesi, bozması, yıkması, kırması, kirletmesi yeterlidir. Üzerinde durulması gereken en önemli konu bence suçla hangi değerin korunduğudur. Ülkemizde Atatürk kavramı artık sıradan bir ölümlünün adı olmaktan çıkmıştır. Yurt gibi, bayrak gibi bir ulusal değeri simgelemektedir. Nitekim yasanın ilk maddesinde Atatürk'e hakaretten sövmeden değil, Atatürk'ün anısına, doğru anlatımla manevi varlığına, hakaretten ve sövmeden, onu simgeleyen maddelerin bozulup kirletilmesinden söz edilmektedir. Ceza yasalarının öz görevi insanın maddi ya da manevi gereksinimlerini karşılayan ve toplumda sürgüt oluşan, yiten ve yeniden oluşan değerleri korumaktır. Aslında korunan insan gereksinimlerini karşılayan değerlerin insanla olan ilişkileridir. Son çözümleme de insandır. Çünkü ceza yasaları insan içindir. İnsan ceza yasaları için değildir. Söz gelimi, bayrağı Tanrı'ya dine sövmede, cezayı korumanın ve ihlalin konusu bayrak. Tanrı din değildir. İnsanın bayrağı Tanrı'ya dine olan saygısı bağlılık duygusudur. Bunlar insanca toplumsal değer oldukları için korunmuştur. Biraz daha çarpıcı bir örnek vermek gerekirse, söz gelimi hayvanlara kötü davranma kabahatinde korunan hayvan değil, uygar insanın duygularıdır. Atatürk hiç kuşkusuz yurdun kurtarılmasında ve toplumun çağcılaşmasında en büyük payı olan önderdir. Toplum ona derin bir saygı ve kendini ona karşı borçlu duymaktadır. Burada korunan ne ölümlü Atatürk ne de onun mermerden, betondan yapılmış büstleri, yontuları, anıtları ya da kabridir. Bu birikler suç eyleminin üzerinde sonuç doğurduğu maddi konulardır. Suçun hukuksal konusu korunan değer, Türk ulusunun ve insanının yücelttiği bir kişiye karşı beslediği ortak bağlılık, sevgi ve saygı duygularıdır. Bunlara saldırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Görülüyor ki anılan yasa Atatürk'ü ve devrimini bilimsel yönden eleştiriye engel değildir. Ülkemizde yaşananlara bakıldığında toplumun Atatürk'e olan bağlılık duygularını örseleyici ve yararsız davranışların hiç de az olmadığı yasaya bugün de gerek bulunduğu anlaşılmaktadır. Atatürk'ün yaptıklarını eleştirmek elbette gelişmek için zorunludur. Zira Atatürkçülüğü durağan, monolitik bir yöne dönüştürmemek için tek yol onu bilimin ışığında sorgulamaktır, irdelemektir, düşünce akımları yarışına sokmaktır. Ancak onu aşağılamanın ne gelişmeye ne de toplumsal barışa bir yararı vardır. Demokrasi inancı. Adam Samat, Mart 1990. Şu soru zaman zaman kimimizin kafasında kaygıyla kıvrılmaktadır. Atatürk'ün cumhuriyeti kısaca demokrasi yaşayacak mı? Türkiye gelişen dünya gerçeğinin bir kesitidir. Bu gerçeğe güncel politikanın ön yargıları dışında ve bilimsel katta kalarak hukuk ve tarih açısından yaklaşan herkesin yukarıdaki soruyu kuşkusuz yaşayacak diye yanıtlayacaklarına inanıyorum. Çünkü imrendiğimiz Batı demokrasileri bugüne hiç de kolay gelmemişlerdir. Gerçekten İngiltere'yi de kapsayan ve 1000 yıla yaklaşan Etat General'ın meclisler tarihlerini incelemek fırsatını bulanlar, Batı demokrasisi denilen buzdağının asıl kesimini görecek ve benim gibi iyimser olacaklardır. Bu meclislerin tarihi incelendiğinde şu gerçekler bir kez daha doğrulanmaktadır. Her şeyden önce demokrasi bilinçli halkların sahip çıktıkları haklar, özgürlükler ve sorumluluklar yönetimidir. Burada bir ayraç açıp örnekler vermek istiyorum. 27 Ekim 1614'te Augustin Manastırı'nda toplanan Etat General'da Tier Eta'nın önderi Miron, Richelieu'nun ardından çok etkili bir konuşma yapar ve krala halkı inandırmasını, tersi durumda halkın bir gün örs olmaktan çıkıp çekikçi olabileceğini söyler. Oysa Fransız halkı haklarına sahip çıkacak oranda bilinçli değildir henüz. Ortalıkta ne Montesquieu, ne Rousseau, ne Voltaire, ne de ansiklopedistler vardır. Nitekim bu gözlerine karşı ertesi günü manastırın kapısı kapanmıştır. Temsilciler bir süre aralarında tartıştıktan sonra, zavallı Fransa, özgürlükten çok köleliğe layık. Dün Bourbon sarayına girenler bizden başka birileri miydi? Soruları arasında dağılırlar. Ama bu sorunun kesin yanıtını 175 yıl sonra toplanan ve bir çırpıda ulusal meclise dönüşü veren Etat General'un 23 Haziran 1789 günü toplantısında bilinçli halkın sözcüsü CIA verecektir. Biz dün neydiysek bugün de oyuz. Görüşmeye geçelim. Günümüzde de buna benzer örnekler yaşanıyor. Filipinler'de Marcos'u yıkan Bayan Aquino değil, bilinçli halkın karşı konulmaz gücüdür. Ayracı kapatıp asıl konumuza dönüyorum. Görülüyor ki demokrasi kuramcıların, politika bilimcilerinin, hukukçuların masa başında kopardıkları yapay bir kurum, inşa değildir. İnsanlık bu düzeye Jüpiter'in kafasından sökün ediveren Minerva gibi bir çırpıda gelmemiştir. Nice keskin dönemeçlerden geçerek gittikçe bilinçlenen halkların politik yaşama ağırlıklarını koymak için savaşın vermeleriyle, kısacası yönetime katılım paylarının katsayısını olabildiğince yükseltmeleriyle ulaşılmıştır bu noktaya. Çünkü demokratik rejimde en etkin öğe halktır. İktidar savaşına katılanlar bu durgun görünen ve fakat aslında durmamacasına ilerleyen, irdeledikçe bilinçlenip gelişen halk yanına çekici ve haklı görünmek zorundadırlar. İşte demokrasinin becerisi, eğitici ustalığı buradadır. O bir yandan halkı, öte yandan da önderleri eğitir ve yetiştirir.